Erkam TV'nin değerli izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ben Fatih Çiçek, yine daimi konuğumuz, hatta ev sahibimiz diyebiliriz. Gıda Mühendisi GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir yanımızda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ev
Çok
sahibi
böyle
değiliz ama.
ev sahibi gibi değerlendirebiliriz artık. Yani çünkü bütün
Teşekkür ederim.
programlarda birlikteyiz ve
Eyvallah.
burada da bu hafta yine bir ürünü ele alacağız. Geçen hafta tavukları konuşmuştuk. Bu hafta da marshmallowlu ürünlerden biraz gidelim istiyoruz. Çünkü içeriğinde neler var, neler yok. Yani bu ürünlerle alakalı helallik seviyesi ve tayyiplik konusunu ele alacağımız şekilde bu konuları konuşalım istiyoruz. Böyle direkt konuya giriyorum ben. Aslında bazı izleyicilerden şunu alıyorum. Biraz daha böyle normal bir şekilde bazı konuları konuşsanız, yani doğal bir giriş yapsanız şeklinde. Ama doğal bir giriş yaptığımda konu çok daha dallanır budaklanır korkusuyla direkt konuya girip, çünkü konuşacağımız konular çok fazla. Zaten
Kesinlikle.
konuların içerisinde boğulmamak için de hızlıca konuya girmek istiyorum ben. O yüzden izleyicilerimize böyle bir yorum yapmış olalım. Efendim, bugün elimizde yine markasını gizlediğimiz ama birçok yerde dağıtılan, birçok yerde ikram edilen bir marshmallowlu bir ürün var. İçerisinde marshmallow, üstünde yani bir bisküvi arasında marshmallow var. Onun üzerine de çikolata kaplı bir ürün. Şimdi bu ürünün içeriğine girmek istiyorum. Bunların markasını da veremiyoruz ya. Bu da çok ilginç bir şey oluyor.
Markasını veremiyoruz ama sonuçta bahsettiğimiz ürünü tüketiciler zaten
Anlıyorlar, görüyorlar,
yakinen
biliyorlar.
biliyorlar. Çünkü sıklıkla tüketilen, hatta bizim çocukluğumuzda bile olan, hatta cami çıkışlarında teravih sonraları, mevlid sonraları bolca dağıtılan, hayır yapılan,
Evet.
tabii hayır yaparken nasıl hayır yapıyorlar? Yani onun farkında değiller tabii. Bir
Şimdi
ürün yani, evet.
detayına girince o hayır yapılan kısmı çok daha böyle rigid bir noktada kalacak insanlar için.
Kesinlikle.
O noktayı bir görelim inşallah. Efendim, burada sütlü çikolata %32, kaplamalı ve marshmallowlu tarafı da %23 olarak. Yani gıdanın dörtte biri marshmallow ve kaplama. Onda yedisi %32 sütlü çikolata. Sandviç bisküvi de içerisinde onun yüzdesini vermemiş. Sandviç bisküvi şeklinde. Şimdi bu kaplamalı ve marshmallow dediğimiz olay nedir? Marshmallow nasıl bir...
Ya marshmallow köpük şeker diye geçer aslında. Yani köpürtülmüş. Ama tabii köpük deyince hani köpürtülüp tekrar iner genelde. Köpükler stabil değillerdir. Ama biz
Bu
işte
inmiyor.
gıdalarda stabil bir köpük isteriz. Köpürecek. İçerisindeki o hava zerreciklerini tutacak sonra. Orada
Evet.
stabil kalacak. Köpürtülmüş. Hava zerrecikleri homojen olarak içerisine dağılabilmiş. Köpük şekerler diyelim yani. Evet.
Bu marshmallow dediğimiz ürün katkıların bir araya getirdiği ürüne marshmallow adı veriliyor.
Tabii yani aslında orada şeker var, protein var.
Muhtemelen şimdi içeriğinde de onun içerine de girmiş olacak değil mi? Marshmallow'un içeriğine de girmiş
Ona
olacak.
girmez orada, tahmin etmiyorum.
Girmez mi?
Bilmiyorum, bakacağım. Yani girerse onu da şey yaparız ama marshmallow'un içerisinde işte şeker var, protein var. Zaten köpüren, o köpüren yapı proteindir. Şeker o tadı verir. Ama o köpüren yapının içerisinde de işte hava zerrecikleri tutulmalıdır. Kuvvetli bir köpük olmalıdır. Zayıf köpük olsa iner
Ki
çünkü
kabarık dursun.
kabarık dursun. Hatta dondurmalarda da böyledir bu. Mesela Maraş dondurmaları dövme dondurmadır. Yani döverek içinde hava çıkartılır, hava kalmasın, sapasağlam olsun, bıçakla kesilecek kadar sağlam olsun. Ama piyasada bilinen o meşhur markalar var ya hani bu çubuklu stick işte dondurmalar. Tam tersi onlara da hava sokulur. Bir makine vardır. Hava zerrecikleri şu kadarcık dondurma havayla çoğaltılarak kocaman yapılır ve içinde havaların olduğu bir dondurma yer insanlar. Orada dondurma çoğaltılıyor havayla, öteki tarafta ise hava çıkartılıyor, azaltılıyor. Yani aslında biri dondurma demek doğru değil, birine dondurma dememek lazım.
Hazırlara
Yenilebilir,
diyorsunuz.
sütlü buz deniyor,
Evet.
sorbe deniyor. Bu yani bu teknolojiler enteresan. İşte yani gıdayı havayla çoğaltmak, köpürtmek, daha fazla göstermek, daha dolgun göstermek, bu bir teknoloji tabii yani.
Şimdi içeriğine şöyle girelim hemen hocam. Buğday unu, şeker, invert şeker şurubu diyor. Invert şeker şurubundan ne anlamalıyız?
Ya invert şeker şu. Şimdi şeker kristalleniyor. Sen şekeri bugün işte şekerli tatlılarda mesela işte baklavalarda veya şekerin girdiği her türlü tatlıda ya da şıralarda biraz durursa soğukta kristallenmeye başlar. Bu kristallenme olmasın diye o şekere bir şey yapılıyor. Bir modifikasyon yapılıyor diyelim. Hani tabiri caizse genetik değil de işte sitrik asit damlatılıyor. Sitrik asit damlatılınca orada bir parçalama meydana geliyor.
Şekerleşme olması.
Şekerin içerisinde glikoz ve fruktozlar ayrılıyor. Glikoz ve fruktozlar ayrılınca kristallenmiyor. Aslında ben glikoz kullanmıyorum diyen bazı baklavacılar olur. Diyorum ki limon suyu kullanıyor musun ya da limon tuzu kullanıyor musun? Tabii hocam, onu kullanmazsak şekerlenir diyorum. İşte sen kendi glikozunu üretiyorsun diyorum. Tabiri caizse. O zaman
glikozla fruktozu ayırmaya mı denir invert şeker?
Tabii. Yani şekeri indirgemek denir. Invert etmek, indirgemek. Bunu hazır indirgenmiş olarak satarlar. Sıvı şeker şurupları vardır. Invert şeker. Bazen enzimlerle de yapılabilir bu. Ama helal ve tayyiplik konusunda sıkıntılı bir durum çoğunlukla yoktur. Ama enzim varsa eğer, enzimle bu invertaz enzimi vardır. Eğer bu kullanılarak yapılmışsa evet, o da yine şüpheliler kategorisine girer. Çünkü o enzimler mikrobiyal midir, hayvansal mıdır? Çoğunlukla mikrobiyal oluyor. Mikrobiyalse besin kaynağı olarak nasıl, ne yedi, ne yaptı, onlara bir girmek gerekiyor. Çünkü bu enzimlerin birçoğu %99'u, hatta %100'ü diyebilirim, ithaldir. Türkiye'de üretilen henüz böyle bir invertaz enzimi yok.
Peki, bitkisel yağ ve su demiş. Bitkisel yağ da parantez içinde palm diye yazmış. Bunu daha önce konuşmuştuk. O yüzden bunu üzerinde durmadan geçelim istiyorum. Tamam. Kakao yağı, kakao kitlesi.
Kakao çekirdeğini presle sıkıldıktan sonra kavrulur. Presle sıkılır, yağ elde edilir. Yani bildiğimiz zeytinyağı gibi düşünebiliriz bunu. Kakao çekirdekleri kavrulur, parçalanır, preslenir, yağı çıkar. Kakao yağıdır. Yağı çıktıktan sonra kalan o katı kısım
püresi, kakao tabiri caizse değil mi?
Kakao kitlesidir. Bu kakao kitlesini de parçalayıp toz halinde kurutursan kakao tozu olur. Bu işlemlerin çoğunda helal ve tayyiplik açısından bir sorun yoktur.
Tam yağlı süt tozu.
Şimdi süt tozu deyince, yani süt tozlarına bazen katkılar girebildiğini görüyoruz sahadan. Tamamen müşteri talebine göre, durup durduk yere koymazlar. Müşteri talebine göre bazen dekstroz ilave ettiklerini, bazen nadirattan da olsa laktoz ilave ettiklerini görebildik, gördük sahadan. Eğer bir dekstroz kullanılmışsa, bu aynı mısır şurubu gibi üretiminde enzimlerin olduğu, kaynağın çoğunlukla mısır olduğu ama elde edilirken enzimlerle bu proseslerden geçtiğini biliyoruz. O yüzden şüphelidir. Mutlaka güvenilir bir helal belge olması lazımdır. Laktozsa, laktoz daha tehlikeli. Laktoz genelde peynir altı suyundan elde edilir. Peynir altı suyu ultrafiltrasyonlarla ya da nanofiltrasyonlarla elde edilen bir prosesten sonra çıkar laktoz. Bu sefer peynirde kullanılan maya direkt suyuna sirayet ettiği için direkt mayadaki şüphelilik neyse bunu öyle anlayabiliriz.
Onu peynir altı suyu tozu şeklinde yazmazlar mı?
Hayır. Peynir altı suyu tozu başka. Peynir altı suyundan önce filtrasyonlardan geçirip laktozu çekerler. Ondan sonra kalanı toza gönderirler.
Peynir altı suyu tozu dediğimiz laktozu çekilen şeye biz peynir altı suyu tozu diyoruz o zaman.
Laktozu çekilen demeyelim. Şimdi peynirin altından su çıktı. Bu suyu önce kaynatırlar, lor peyniri yaparlar. Önce içinden loru çıkar. Şimdi içinde birkaç madde var. Önce onu alalım, sonra toza gönderelim.
Yani önce loru sonuna kadar faydalanalım.
Tabii. Önce loru alınır. Lor peyniri peynir altı suyundan yapılır. Sonra separatörden geçirilir, yağı alınır. Çünkü oraya biraz yağ kaçağı vardır. Peynirin yağı, sütün yağı biraz kaçmıştır oraya. Peynirde kalan çoğunlukla peynirde kalır. Bir kısmı da kaçar. O kaçanı da separatörden geçirip yağını alırlar. Buna da peynir altı suyu kreması derler. Süt kreması değil. Diğer tabirle işletmelerde zırvatka diye geçer. Zırvatka, sırvatka diye geçer. Nerede kullanılır? Tereyağlarında. Direkt tereyağı yapılır. Hatta biraz daha aromatik tereyağı yapmak isteyenler, İşte %70-80-90 kadar süt kreması, %5-10-15 kadar da peynir altı suyu kreması koyarak biraz aromalandırırlar. Çünkü peynir altı suyu fermente oldu. Orada laktik asit bakterileri gelişti. Aromatik bileşenler geçti oraya. Daha tadı daha lezzetli bir tereyağı yapılır aslında onu koyarsanız. Dolayısıyla bu zırvatka dediğimiz peynir altı suyu kremasında da yine şüphelilik vardır. Mayadan gelen. Bu da alındıktan sonra eğer fabrika isterse bir de ultrafiltrasyon, nanofiltrasyonu sokar, laktozunu çeker. Ondan sonra da gönderir peynir altı suyu tozuna.
Yani o kadar detaylı anlattınız ki acaba peynir altı suyu tozunu bir programa, bir bölüme mi yaysaymışız diye düşünmeye başladım.
Evet evet, yani gerçekten. Şimdi proses hocam böyle. Hiçbir şekilde çöpe atı, eskiden biliyor musunuz bu peynir altı sularını döküyorlardı. Bu kadar değerli bir şey dökülüyordu. Hem ticari bir kayıp, ekonomi zarar görüyor, ticari bir kayıp oluyor. Hem de doğayı kirletiyor. Çok ciddi bir protein var içerisinde. İşte lor alınıyor, bak ya bahsettiğim şeyler. Bunlar hep doğayı kirletti. Sonra bunun içerisindeki bu maddeleri alabilelim, bunu ticari olarak ekonomiye kazandıralım mantığıyla peynir altı suları kazandırıldı sektöre. Şimdi paha biçilmez değerli bir ürün. Eskiden dökülüyordu maalesef. Sonra devlet yasak koydu, yani, dökemezsin dedi, arıtman lazım dedi falan. Yani uzun zamanlar önce dökülüyordu yani maalesef.
Teknolojinin faydalarından bir tanesini de böyle görmüş olduk. Şimdi burada yağlı süt tozu ile yağsız süt tozu diye ayrı ayrı yazmış. Bunun ikisine de ayrı ayrı ihtiyaç duymuş.
Yani evet, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bazen marshmallow'da şöyle bir örnek vereyim. Mesela marshmallow'da yumuşaklık istenir. Yumuşak bir davranış istenir üründen. Ama bisküvide kıtır bir davranış istenir. Biz bunlara tekstür deriz sektörde. Yani davranışlar diye geçer aslında. Ürünlerin davranışları. Şimdi dolayısıyla sen bir ham maddeyi nerede kullanacaksın, neye göre seçersin? Sen orada ne istiyorsun? Nasıl bir davranış istiyorsun? Mesela baklavada hiç kimse poğaça gibi bir yumuşaklık istemez.
Evet.
Bir hışırtı ister. O zaman hışırtı için su olmaması lazımdır. Demek ki tereyağı kullanılmaz. Çünkü tereyağında %18 su var. Ne yaparsın o yüzden? Tereyağının suyunu ayırmak için tereyağını ısıtırsın. Suyunu ve yağ fazını ayırdıktan sonra suyunu boşaltırsın. Susuz bir tereyağı elde edersin. Buna sade yağ denir. Sade yağını baklavada kullanırsın ki su girmesin, yumuşatmasın diye. Su çünkü yumuşatır. Ama poğaçada da yumuşaklık istenir. Onda da sade yağına gerek yoktur. Tereyağı koyarsın. Yumuşak olsun zaten. Şimdi dolayısıyla yağlı yağsız süt tozları aslında bununla beraber şuna vesile olalım. Yani hangi ham maddeyi nerede kullanmayı seçerken bu tamamen bir argedir, ürgedir. Arge sonucunda biz burada işte yağlıyı kullanalım. Burada yağ gerek yok. Yağsızı kullanalım. Neden? Köpürme esnasında yağ mesela köpük kırar. O yüzden yağsız süt tozu kullanalım demişlerdir mesela gibi düşünüyorum. Yağ olursa bu köpürmeyi zarar verir falan filan gibisinden. Ya o yüzden bu seçimler buna göre yapılır. Marshmallow'unda başka bir ham madde, çikolatasında başka bir ham madde, bisküvi kısmında başka bir ham madde kullanmayı tercih edebilirler.
Tayyipli konusundaki bizim için bakacağımız
yağlı olay. Yağsız süt tozunda dediğin gibi dekstroz ve laktoz girdisi varsa bizim için şüphelidir. Bunun haricinde sütten elde edilmişse helal ve tayyiplik konusunda direkt bir sorun yoktur diyebilirim. Ama yoktur demeyeyim. Çünkü eğer sütte antibiyotik varsa, yani hayvana antibiyotik verilmişse, antibiyotikli bir sütten süt tozu yapmışsan, yani bu buraya kadar gider. Hayvanın yemine kadar gitmek gerekir.
Çok güzel.
O yüzden süt fabrikalarında, hatta süt fabrikalarına gelmeden süt toplayıcıları kooperatiflerden ya da inek yetiştiricilerinden sütü toplarken daha antibiyotiğine bakmak zorundalar. Bunu hem devlet de kontrol eder, biz de zaman zaman denetimlerde bunlara bakarız.
Şimdi jelatin kısmını geçelim, ona en son konuşalım. Emülgatörler, amonyum fosfatitler, poliglicerol, polisirinoleatlar. Bunların isimlerini söylemek de çok zor. Bu emülgatörlerdeki amonyum fosfatitler, bunlar nedir?
Yani fosfatitlerde amonyak varsa biz ona biraz hayır diyebiliyoruz. Amonyaktan kaynaklı bir sağlığa zararlılık olabilir. Mesela karamelde de var bu.
Ya bu amonyak meselesi, gıdaya giren amonyakla hani temizlikte kullanılan amonyak konusu aynı mı?
Değildir. Ya kimyasal yapısı olarak aynı olabilir. Yani amonyak, amonyum bunlar farklı şeyler kimyada ama sonuçta içinde azot var. Yani ama tabii şu var. NH3 başkadır, NH4 başkadır. Bunların vücuttaki komplikasyonları da başkadır. Ama sonuçta bir amonyum ya da amonyak varsa bunun gıdaya uygun olanı ile gıdaya uygun olmayanı başka üretilir. Temizlikte üretilen amonyakla, amonyumla gıdadaki amonyak aynı şey değil tabii. Hani kimyasal yapısı da biraz farklıdır. Elde ediliş usulleri de farklıdır. Ama sonuçta yine de bizim bakış açımıza göre mesela amonyum bisülfit karamel vardır. Karamel D'de. Amonyaktan dolayı biz hayır diyoruz onlara.
Ya Gimdes'in yani, standartlarında amonyaklı yani evet, amonyumlu yani ürünler.
Biraz o konuda şeyiz. Yani hani %100 mesela bir sodyum nitrit gibi ya da bir sodyum benzoat gibi zararlılık yok. Onu söyleyebilirim. Ama bununla beraber zararlı olduğuna dair ciddi çalışmalar var. Biz de yasaklı ürünler içerisinde değerlendiriyoruz.
Bir nevi amonyumla ilgili bir katkı maddesi gördüğümüzde içerisinde biraz böyle dikkat kesilir
mi diyoruz? Evet, bakıyoruz. Komplikasyonlarına bakıyoruz, çalışmalarına bakıyoruz. Evet, dikkat kesiliyoruz.
Biz de tüketiciler olarak dikkat edelim yani.
Kesinlikle. Şimdi poliglicerol var. Dolayısıyla yağ bazlı bir şeydir bu. O konuda netim. Yağ bazlı emülgatörlerde ise bizim genel sorularımız şunlar olur. İthal çünkü bunlar. Türkiye'de üretilmiyor.
Çoklu demek istiyor değil mi bir şeylerin? Glisarol, poli...
Glisarol yağdan elde ediliyor. Evet. Yağdan elde ediliyor. Dolayısıyla hayvansal yağ mı, bitkisel yağ mı? Hemen bunu sormak gerekiyor. Yani ilk sorumuz bu. Hayvansal yağ mı, bitkisel yağ mı? Mesela bu içindekilerde bunu okuyamazsınız. Dedik ki içindekilerin de içindekileri vardır diye. Bitkiselse yine bizim için yeterli değil. Evet, bir ayçiçekten, mısırdan, işte soyadan, kanoladan elde edilen bir usul olabilir. GDO'lu mudur? soya ve kanoladan çıkar mı bu ürün bilmem ama çıkmışsa GDO tabanlı bir ham madde olabilir. Yine GDO'nun haricinde ise yağ bazlı bitkiselse bu sefer de elde ediliş yöntemlerinde kullanılan katkılar vardır. Yağ deyip geçmeyelim. Yağda bir sürü katkı var. Biz onu yiyebilir hale getirene kadar.
Sanki ben şöyle anladım. Hı. Amonyum fosfatitten daha sıkıntılı tahriplik açısından öyle mi?
Tahriplik demeyelim, helallik diyelim.
Şey helallik açısından.
Helallik açısından daha tehlikeli olabilir evet.
Evet.
Diğerinde zaten muhtemelen diyorum helallikle ilgili bir sıkıntı yok. Tahriplikle ilgili bir sıkıntı var.
Tamam.
Anladığım kadarıyla.
Soya lesitin de var emulgatörlerin içerisinde.
Zaten soya varsa GDO riski vardır. Alkol riski var. Saflaştırmalarda ya da içeriklerde bazen etil alkol denk geliyor. Yani niçin kullanıyorlar çok anlamış değilim. Bir bakmak lazım yani prosesine. Ama bazen saflaştırmada mı ihtiyaç duyuyorlar vesaire. Etil alkol ve GDO riskini göz önünde bulundurmak lazım.
Tuz ve aroma vericiler demiş. Aroma vericilerde süt, susam ve sert kabuklu meyveler içerebilir.
Yani aroma vericiler eğer doğal aroma değilse, yani aroma olarak kullanılmışsa doğal aroma vericilerin haricinde elbette etil alkol şüphesi var.
Özellikle belirtmemiş aroma vericiler parantez içinde süt içerir diyor. Evet. Asitlik düzenleyicide sitrik asit var. Aroma vericiler de süt içerir diyor sadece. Ben bir alttaki satıra geçmişim.
Aroma vericiler?
Süt içerir sadece.
Yani o laktoz intoleransı için belki belirtilmiştir. Hı-hı. Süt içeriği. Ama aroma vericiler diyorsa aroma var demektir. Öyleyse aromada iki tane sorun var. İki başlıkta. Etil alkol ile çözündürme meselesi. Bir de aromanın kendi üretimindeki hayvansal bir takım katkılar olma ihtimalini değerlendirebiliriz. Bunların hepsi helal bir bakış açısıyla, helal ve tayyip bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Denetlenmelidir. Eğer bu bakış açısıyla denetlenmemişse şüphelidir zaten yani.
Evet, aroma vericilerde sanırım 5. 6. bölümlerde bu konuyu işlediğimizi hatırlıyorum, evet. Konuşmuştuk. Sitrik asit konusunu da konuştuğumuz için onu da geçmiş bölümlere referans verebiliriz.
Evet.
Un işlem maddesi diye geçiyor. Sodyum metabisülfit. Bunu da bir konuşmuştuk. Sodyum metabisülfit.
Yani o kalıplardan dolayı onu belki yazmasalar bile belki yoktur bile içerisinde. Çünkü pişirilen bir ürün bu. Metabisülfit genelde o bisküvilerin kalıplardan çıkması için kullanılan yardımcı bir maddedir burada. Ama fırınlandığı zaman yüksek ihtimal kalmamıştır. Çünkü uçucu bir madde.
Uçucu bir madde. Evet. Bunu böyle konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Yumurta, fındık, eser miktarda susam ve sert kabuklu meyveler içerir. Yumurta, fındık, eser miktarda susam ve sert kabuklu meyveler içerir diyor.
Onu yazmasının sebebi alerjik bir reaksiyon olursa başımız ağrımasın diye yazarlar. Yumurta deyip geçmeyin. Ben bu yumurta konusunu bir ara konuşalım detaylı istersen ya da şimdi mi bilmiyorum.
Şimdi de konuşabiliriz. Yumurta konusu aslında önemli bir konu.
Yani yumurta, şimdi yumurtayı kırıp böyle koymazlar bunlara. Yani fabrikalar kabuklu yumurtayı alıp da böyle bildiğimiz biz
tek
yumurtayı
kırmazlar,
kırmazlar
yani.
Evet. Likit yumurta kullanıyorlar. Likit yumurta.
Ne demek bu?
Hazır, kırılmış, pastörize edilmiş yumurtalardır. Nasıl üretiliyor? Normalde üretim prosesi yumurtalar gelir fabrikalara. Yumurta fabrikalarına, likit yumurta fabrikalarına. Yumurtalar kırılır tek tek. Makine kırar. Özel makineler vardır. Akını ayırır. Sarısını ayırır.
Tek tek.
Tabii. Makineler ona göre tasarlanmıştır. İşte böyle tablalar vardır. Tablaların arı altı yarıktır. Alttan akı akar. Üstte sarısı kalır falan böyle. Özel paslanmaz çelik şeyler bunlar.
Çok ciddi arge gerektiren meseleler.
Tabii. Hayal gücü yani. İşte yani evet. İnsanlar. Evet insanoğlu yani hakikaten. Sonra bu ak ve sarılar ayrılır. Bunlar biriktirilir kazanlarda. Yumurta akı, yumurta sarısı. Sonra bunlar pastörize edilir.
Pastörize etmek deyince ne anlıyoruz?
Yani 40-50-60 derecelerde hızlıca hemen ısıtıp tekrar soğutmak.
Soğutmak.
Çünkü
bu neden yapılır?
40 derece olmaz da 60-70 dereceler diyelim belki aşağı yukarı. Tam hatırımda değil. Yumurtalarda kaç derece kullanıldığını ama bunu yapmanın sebebi şu. Şimdi yumurtadan kaynaklı bir mikrobiyal bulaşı var. Kabuk düşebiliyor. Yani ufak tefek sonuçta bir de yumurtalar yıkanmıyor yani. Yıkanmadan kırılıyor fabrikalarda. Hiç yumurta yıkanmaz. Bizim evlerimizdeki gibi düşünmeyin yani fabrikaları. Evet. Yumurtayı yıkayarak likit yumurta yapan ben hiç görmedim. Yurt dışında varmış diye duydum.
Yıkayarak?
Yok yıkamıyorlar. Şimdi yıkanmadığı zaman da yumurta bir mikrobiyal yükü var.
Bulaşı
yani
olabilir. Büyük ihtimalle de
olabilir değil. Yani sonuçta yumurtanın prosesini düşündüğümüzde tavuk ve yumurta... Belli yani bu hani sonuçta.
Yok bulaşı olabilir derken hani kırılma aşamasında şöyle açık vaziyette diye düşününce.
Kırılma aşamasında bulaşır. Ufak tefek kabuk çatlamaları ve kabuk düşmelerinde bulaşır. Şimdi anlatacağım zaten. Yani bulaşı ne hocam? Zaten bulaştırılıyorlar. Yani anasını anlatıyorlar ortalığın yani. Tamam mı? Şimdi biz bunları düşünüyoruz da piyasa çok kötü. Şimdi kırıldı, pastörize edildi. O mikrobiyal yük de bitsin. Ondan sonra da isteyene yumurta akı, likit olarak. İsteyene yumurta sarısı, likit olarak. İsteyene de bütün yumurta. Bunları karıştır. Bütün yumurta. Şimdi bunun sebebi şu. Düşünsene sen 1000 tane yumurta kıracaksın. Bunu uğraşmak istemezsin pastaneci olarak, tabii, üretici olarak. 1000 tane yumurtanın hazır sana gelmiş halini direkt döküp kullanırsın. İster 20'lik paketler, ister 10'luk paketler, ister bazıları çok kullanıyor. 500 litrelik böyle silobastarla, tanklarla alan da var.
Muhtemelen böyle bir ürün kullanıyorlardır.
Kesinlikle
içerisinde
böyle kullanıyorlardır. Yani yani kesin yani. Şimdi burada hocam birkaç tane sorun var. Bir, yani çok üzücü bir durum ama yani hakikaten likit yumurtalara biz şu anda yani tabiri caizse operasyon üzereyiz yani aslında tam iyi denk geldi. Likit yumurtaların üzerinde şu anda duruyoruz.
Sertifikalı likit yumurtamız var mı?
Var. Belki bunları da ilerleyen süreçlerde ya parti bazlıya döndüreceğiz ya birçoğuyla çalışamayacağız. Üstüne gidiyoruz yani şu an bu sektörün yani. Ciddi bir sıkıntılı şeyler çünkü zaman epeydir keşfediyoruz da üstüne gitmeye yeni yeni biraz karar aldık. Şimdi birinci sıkıntı. Yumurta kırıldıktan sonra kabuk kısmına yapışan yumurta akının bir miktar kısmı kalıyor.
Evet.
Biliyorsunuz. İşte bütün bunlar normalde kalması lazım. Ama ne yapıyor firmalar? Yasal olmayan bir yolla, yasak aslında bu. Devlet de buna yasak koyuyor. Sentrifüj makinesine bütün kabukları kırılmış kabukların tamamını atıyorlar. Sentrifüjden çevirerek içinde kalan %2-3 kısmını almaya çalışıyorlar. Ne oldu hocam? Bütün kabukla beraber... Bütün pislik oraya bulaştı.
Çok sıkıntılı bir
durum. Çok sıkıntılı.
Yani bunu şeyde evde kırarken şöyle yumurtanın içerisine
sen sıyırıyorsun.
Sıyırırsın.
O da santrifüjle alıyor ama yıkanmamış. Sen evde yıkandı o yumurta yıkanmış yumurta.
Yıkanmış yumurta. Bir hatta de sadece içine alabiliyorsun. Tabii, dışına hiç bulaştırmadan.
Tabii.
Yani.
Biz sonuçta hatta şunu deriz yani yumurtayı çok iyi yıkayın. Gerekirse kabuklarını da yiyin yani. Kalsiyum kaynağıdır. İnanılmaz kalsiyum kaynağıdır.
Evet.
Toz haline getir. Yoğurda koyma ama. Yoğurda koyarsan onu alamazsın. Yani yoğurt onun emilimini engeller. Onu böyle başka şeylere koyarak bazıları diyor ki yoğurda koy ye diyor. Yoğurda koyarsan olmaz zaten o iş.
Yine de yenmesi bana ben şu ana kadar hiç öyle bir şey görmediğim
var
için.
Var piyasada çok var. Şimdi dolayısıyla bu birinci sorun. Sentrifüj makinesi varsa biz artık o işletmeye sertifika vermeyeceğiz. Sentrifüj makinesine separatör de denilebilir bir parça. Çünkü separatör de aynı mantıkla çalışır. O yüzden denetimlerde buna bakıyoruz. Sentrifüj yapıyorsan buna dair bir delil varsa... İşletmende makinan varsa görürsek bitmiştir bizim için.
Tayipliğe engel.
Kesinlikle. Yani
ve %3, %5 kadar fazlalık çıkartmak istese onun içerisinden onun için yapıyorlar değil mi? O
separatör. Ciddi bir maliyet ama ciddi bir yani şey çöpe gidecek maldan sen para kazanıyorsun yani. Sonra damızlık yumurtalar vardır hocam. Yani kuruçkanelerde. Tamam mı? Bu da enteresan bir şey. Bunun analizi var. Bunun ama diğerinin analizi yok. Diğerini santrifüjle aldığın o kısmı acaba santrifüjden elde etti mi diye bir analiz yapsan bulamazsın. Çünkü mikrobiyal yükü düşürüyorlar. Bunu yediriyorlar diğerlerine. %1-2-3 civarında yedirsen, temiz yumurtayla pis yumurtayı karıştırsan bir şey bulamazsın.
Pastörize ettiğinde de gider mi?
Pastörize ettiğinde ölür ama kirli bir pislik yemiş olursun. Yani şöyle, ölmüş bir pislik yemiş olursun. Ölü pislik yenmez hocam yani. Hani onu demek istiyorum. Temiz olması lazım.
Ne kadar pastörize de etseler?
Ölü bir pislik.
Ölü bir pislik.
Ölü bir atık.
Yani evet.
Ölü bir dışkı. Pastörize edilmiş dışkı yenir mi hocam tabiri caizse? Buna benziyor bu iş.
Güzel bir örnek
yani
oldu.
Pastörize edilmiş dışkı yenir. Olmaz dışkı. Yani evet. Yani.
Doğru.
Şimdi dolayısıyla şimdi kuruçkanelerde şöyle yapılıyor. Hani normalde tavuk gurka yatar. Altında yumurtalar vardır. Tavuk sıcaklığı 40-42 derecedir. Bizden daha sıcak hayvanlar 42 derece civarı. O 42 derecede 20 gün durur. Sonra civciv çıkar. Biz bunu teknolojik hale getirdik. Ne yaptık? Fırınlara oluşturduk. 42 dereceyi ayarladık. Yumurtaları da soktuk içerisine. Tavuk yok yani. Kuluçkaya yatırdık. Yani teknolojik gurk makineleri diyelim biz buna. Tamam mı? Buralarda şimdi döllü yumurtalardan yumurta çıkacak. Şey çıkacak, civciv çıkacak ama dölsüz yumurtalardan çıkmayacak. Tek tek yumurtalarda hangisi döllü hangisi dölsüz diye bakılamaz. Çok zor. O yüzden rastgele horozla işte çiftleştirilmiş yumurtalar, döllü yumurta deniyor bunlara. Döllü yumurtalar makinelere sokulur. Çıkanlar, civciv ve dönüşenler alınır. Dönüşmeyenler atılması lazım, imha edilmesi lazım. Bunları da alıp likit yumurtaya gönderiyorlar. Bazı duyuyoruz.
Ama içerisinde...
Sıkıntı şurada. Şimdi dölsüz yumurta ya. Civciv çıkmadı. Ama 20 gün boyunca 42 derecede ısıl işlemden geçti ve o belki de bozuldu. Pastörize oldu. Evet. Sen bunu tekrardan işleme sokuyorsun. Yani bozulmaya yakın, belki de bozulmuş bir yumurtayı alıp tekrar kırıp işletmede.
Ama aklıma şöyle bir soru işareti geldi. Yani 42 dereceye onu koyduk. Tamam, döllenmedi ama içerisindeki sarısı ve beyazı olduğu gibi kalamaz ki o derecede 20 gün boyunca. Yani dolayısıyla onu nasıl...
40 derece kalır.
Kalır mı? Yani kalır. O beyazlığı beyaz olarak, sarısı kalır. Sarı olarak kalabilir mi?
Çünkü 40 derece çok ciddi bir şey değil. Sıcaklık değil. Pişirmez onu. Zaten Allah pişse civciv çıkmaz hocam. Yani pişseydi o civciv zaten çıkamazdı.
Ya en azından o formunun değişmesi diye kafamda hayal
zaten formu
hayal
değişir. Yani formu değişir, yapısı değişir, bir miktar bozulur, belki bozulur. Yani bunların bir takım analizleri de var. Hatta birkaç firma damızlık yumurta diye geçiyor bunlar. Damızlık kuruşkanelerden gelen yumurtaları kullandığı için ceza da yedi. Yani bunlar analizde yakalanabiliyor. Bu da yasak. Bunun da analizi var en azından. Yani
şu an zaten ama bu standartizasyonun içerisinde yapılmaması gerekenler listesinin içerisinde giriyor değil mi?
Damızlık giriyor yumurta ama kullanılıyor konusu. İşte.
Ama kullanılıyor.
Bir de bu yakalananlar, yakalanmayanları bir de düşün bakalım acaba. Sonra bir de kırık yumurta var. Şimdi bazen oluyor ki yumurta tesislerinde yumurtalar sağlam değil. Hatta yumurta tesislerinde şimdi diyorlar ki ya hocam bu yumurtalar nasıl bu kadar temiz oluyor? Hani bunlar dışkıya hiç mi bulaşmıyor falan? Evet, mutlaka dışkıya bulaşan yumurtalar var. Bunlar fabrikalarda ayıklanıyor. Tek tek. Elle yani.
Evet.
O yüzden biz hep temizini görüyoruz şeylerde, marketlerde. Bu işte kirli yumurtalar. Hatta bu kirli yumurtaların bir kısmı köy yumurtası diye biraz samana bulanıp satılıyor işte piyasada.
Şimdi evet mesela. Yani soru...
Çok kötü yani evet.
Soru burada şu soru çıkıyor. Yani bizim aslında normalde yumurta olarak aldığımız yumurtalar herhangi bir temizliğe tabi tutulmamış.
Asla.
Kesinlikle bir su bulaşmamış asla. Yumurtalar. Temizleri seçiliyor.
Seçiliyor evet.
Kirlileri de likit yumurta için kullanılıyor.
Kirlileri bazen aktarlara, işte bazı yerlere köy yumurtası samanların içerisinde gibi sunulabiliyor. Ama birçoğu maalesef likit yumurta tesislerine de gidebiliyor. Bu birinci tehlike. Burada yıkama yok. Nasıl olacak? Kırmada o bulaşır yani o dışkılar, pislikler. Sonra bir de kırık yumurtalar var. O tesislerde bazen yumurtalar kırılıyor düşerken ederken. Bu kırık yumurtaları da toplayıp likit yumurtaya dönüştüren birçok uygulamalar görüyoruz. Şimdi bunu kırık yumurtaları hocam makine yumurta kırma makinesine veremiyorsun. Kıramaz o. Kırık zaten. Evet. Çatlamış. Bunu direkt santrifüje veriyorlar.
Tamam. Yani buradaki mesele santrifüj kullanmaması gerekiyor evet. Kesinlikle. Bunu böyle anlamış oldum.
Bitmedi. Bir de lipaz enzimi, fosfolipaz enzimi gibi bir takım katkılar da kullanılabiliyor yumurtalarda. Onu da görüyoruz. Yani bunu niye kullanıyorlar? İşte yumurtanın artık yapısını, tekstürünü değişik forma getirmek. Müşteri isteğine göre oluyor ama bu. Yani belki bu buradaki müşteri bunu istemez ama diğeri ister. Çünkü ben bu yumurtayı koyunca bilemiyorum işte çok dağılmasın, çok kabarmasın, çok köpürmesin, çok şöyle olsun, böyle olsun gibisinden bir takım davranışlar vermek için fosfolipaz enziminin kullanıldığını da görüyoruz. Buna benzer birkaç enzim daha var. O yüzden hani likit yumurta deyip geçmeyin. Yumurta deyip geçmeyin. Yumurta deyince aklımıza bütün bu anlattıklarım gelmesi lazım. Yani yumurta değil mi? Basit bir yumurta yani.
Evet. Yani yumurta ciddi bir zamanımızı aldı.
Evet.
Şimdi bunun içerisinde var olan bir ürün daha var. Sığır jelatini, yenilebilir sığır jelatini diye geçiyor. Sığır jelatini dediğimizde sığır jelatini faydalı bir şey mi? Jelatin faydalı bir şey mi?
Şimdi anladığım kadarıyla fazla vaktimiz kalmadı.
Fazla vaktimiz kalmadı.
Bir böyle mukaddime yapalım.
Çok mukaddime şeklinde yapıp bir sonraki programda jelatini böyle detaylı bir şekilde konuşalım.
Anlatalım. Çünkü bu jelatin detaylıca anlatılması gereken bizim baş belası katkılarımızdan bir tanesidir. Aslında çok faydalıdır. Çok şifalıdır. Bizim vücudumuzun her yerinde vardır. Yani kafa derinden tut, ayak tırnağına kadar her tarafımızda olan jelatin ya da kolajen diyelim biz buna. Bağ doku diye geçer bu. Her yerimizde vardır.
İlaç kasları, sanayinde sıkça kullanılan, istenilen yani bir şey değil mi?
Şunu söylemeye çalışıyorum. Vücudumuzun her yerinde var ne demek? Lazım demek. Kası kemiğe bağlayan, kası kasa bağlayan. Yani vücudumuzun her yerinde var hocam. Dolayısıyla vücudumuz için elzem olmazsa olmaz. Bu kolajen kesinlikle lazım olan bir moleküldür. Biz bunu hayvansal katkılardan alıyoruz. Et suyu, kemik suyu etten işte hayvansal olarak vücudumuza alabiliyoruz. Ama maalesef bu jelatin evet çok faydalı olmakla beraber üretim prosesleri gereği hayvansal deri ve kemiklerden elde edildiği için ciddi bir tehlikedir.
Bu helallik açısından.
Helallik açısından ciddi bir tehlikedir. Yerli üretimlerde de tehlike vardır. İthaller zaten tehlikelidir. Bizim şu anda dünya üzerinde izlenebilirliğini yapabildiğimiz, güvenle kullanabilirsiniz dediğimiz jelatin yok maalesef. Yerli üretimlerde bunlara dahil, nedenlerini bir başka programda inşallah detaylı konuşalım.
Sonraki bölümde inşallah jelatini konuşalım. Çünkü jelatin üzerinde sıkça konuşulması gereken, çokça konuşulması gereken bir konu.
Doğru.
Ve jelatin de içerisinde barındıran bu ürünü, marshmallow'lu bu ürünü dikkat etmemiz gerekiyor. Hele sığır jelatini de yazsa, bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Sığır jelatini yazmasının ne gibi bir sıkıntısı olabilir? Bir sonraki bölümde bu konuyu biraz detaylandıralım istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.